Ayrım 24.
Pyotr Stepanoviç neşeyle sesini yükselterek, yani dinlemiş olsa ne çıkar diye karşılık verdi. Sonra bir koltuğa oturarak, buna bir diyeceğim yok diye devam etti. Yalnız ben bu sefer sizinle başka bir şeyi konuşmaya geldim. Sonunda yüzünüzü görebildik. Her şeyden önce sağlığınız nasıl? Görüyorum iyisiniz. Yarın çıkabilirsiniz herhalde ha? Belki. Pyotr Stepanoviç hoş ve şakacı bir hava ile elini kolunu sallayarak, hiç olmazsa onların sinirlerini yatıştırın. Sonra beni de kurtarın bu dertten diye bağırdı. Ne saçmalıklar yumurtlamak zorunda kaldığımı biliyor musunuz? Biliyorsunuzdur ya, gülmeye başladı. Hepsini bilmiyorum, yalnız annem çok fazla uğraştığınızı söyledi. Pyotr Stepanoviç yaman bir saldırıdan korunuyormuş gibi, yani kesin bir şey söylemedim diye bağırdı. Yalnız Şatov'un karısından söz ettim, daha doğrusu Paris'te onunla ilişkinizden ki bu pazar günkü olayı açıklar. Kızmadınız ya. Elinizden geleni yaptığınıza inanıyorum. Zaten benim korktuğum da buydu. Peki elinizden geleni yaptınız da ne demek? Taş atıyorsunuz bana, ha? Neyse, hiç olmazsa soruna dosdoğru giriyorsunuz. Buraya gelirken en çok kaçamaklı bir yol tutacağınızdan korkmuştum. Stavrogin, hiçbir şeye dosdoğru girme düşüncesinde değilim diye sinirli bir sesle cevap verdi ama arkasından hemen gülümsedi. Pyotr Stepanoviç kollarını sallayıp sözleri açık seçik tane tane dökerek, ''Ben onu demek istemedim, onu demek istemedim.'' diye bağırdı. Stavrogin'in sinirlenmesinden keyiflenmiş gibiydi. ''Davamızla başınızı ağrıtacak değilim, hele bu halinizde. Pazar günkü olaylar için geldim. Bu iş bu biçimde bırakılamaz, öyle değil mi? Yoluna konması gerek, başka türlü olamaz. Sizinle açık açık konuşmalıyız, bu amaçla geldim.'' ''Bu konuşmaya benim ihtiyacım var, sizi bilmem. Gururunuzun okşanması için sizin buna ihtiyacınız yok diyelim. Gerçi doğrusu da bu ya. Bundan böyle hep açık konuşma kararıyla geliyorum. Yani bugüne kadar bana karşı açık davranmıyordunuz, öyle mi? Siz kendiniz daha iyi bilirsiniz. Çok kez hileye başvurdum. Gülüyorsunuz, buna çok sevindim. Bununla bir noktanın açıklanmasına yol açtınız.'' Bu hile sözü sonradan bana içerlemeyesiniz diye söylenmiştir. Hileden yararlanacağım da nereden aklıma geldi. Ama şimdi söylemek istediklerimi söylemeye fırsat buldum. Görüyorsunuz ya ne kadar içten konuşuyorum. Peki şimdi beni dinleyecek misiniz? Konuk önceden hesaplı, kabaca saflığıyla onu kızdırma yolunu tutmuş olmasına karşın Stavrogin o dakikaya kadar hiç istifini bozmamıştı. Yüzünde karşısındakini küçümseyen alaylı bir ifade vardı ve suskundu. Ama Pyotr Stepanoviç'in bu son sözleri onda kuşkulu bir merak uyandırmıştı. Pyotr Stepanoviç daha da coşarak "Dinleyin" diye başladı. "Buraya 10 gün önce gelirken, yani bu kente demek istiyorum, bir başka kişinin kalıbına girmeye karar vermiştim. Başkasının rolünü oynamayıp olduğum gibi kalmak elbette daha iyiydi, değil mi? İnsanın kendi yüzünden daha şeytanca ne vardır? Çünkü kimse öyle olduğuna inanmaz. Ben önce bir budala kılığına girmek istemiştim. Düşündüm ki budala görünmek olduğun gibi görünmekten daha kolaydır. Ama sonra baktım bu kılıkta herkesin merakını çeken büyülü bir yan, bir olağanüstülük var. Gene olduğum gibi kalmaya karar verdim. Öyleyse kesin olarak söyleyin, ben kimim? Orta direkten bir insan, ne budala ne zeki, daha çok budala. Burada kimi aklı başında kimselerin dediği gibi aydan düşmüş adam, öyle değil mi? Nikolay Vsevolodovich hafif bir gülümsemeyle olabilir dedi. Demek kabul ediyorsunuz, memnun oldum. Bu düşüncede olduğunuzu ben zaten biliyordum. Hiç üzülmeyin, hiç üzülmeyin, darılmadım. Bunu hemen beni övesiniz, hayır ne demek, budala ne sözcük, siz zekisiniz gibi sözler edesiniz diye söylemedim. Gene gülümsüyorsunuz, gene mi yakalandık? Zekisin demeyecektiniz belli. Bak bunu kabul ediyorum. Babamın dediği gibi geçelim. Söz arasında söyleyeyim, çenem düşük diye kızmayın. İşte size bir örnek. Durmadan konuşurum ama durmadan, yani bir sürü, yani gereğinden fazla sözcük kullanırım. Arkamdan atlı kovalıyormuş gibi soluk almadan konuşurum. Ama gel gelelim, söylediklerim bir incir çekirdeğini doldurmaz. Niçin bu kadar çok sözcük kullanırım da iyi konuşamam? Çünkü konuşmasını bilmiyorum da ondan. Konuşmasını bilen kısa konuşur. İşte yeteneksizliğime bir delil daha, değil mi? Ama bu yeteneksizlik bende doğal bir durum olduğuna göre ondan niçin yapay bir biçimde yararlanmayayım? Doğrusunu söyleyeyim, buraya gelmeye hazırlanırken ilkin susmaya karar vermiştim. Ama susmak büyük bir deha işidir. Sonra susmak tehlikelidir de, iyisi mi dedim, durmadan konuşurum. Madem ki becerikli bir adam değilim, boyuna konuşurum, her şeyi açıklamaya kalkarım. Sonunda kendi söylediğimi kendim baltalarım. Ta ki karşımdaki bunalarak sözün sonunu beklemez, omuz silkip ya da daha iyisi hırsından tükürüp gitsin. Bu konuşmadan üç türlü yarar sağlarsınız. Birincisi, herkes yürekli olduğunuza safça inanır. İkincisi, bıkkınlık verirsiniz. Üçüncüsü, anlaşılamazsınız. Bir çırpıda üç yarar. Bütün bunlardan sonra senin bir takım gizli tasarılar peşinde koştuğuna kim inanır? Şöyle şöyle tasarılar kuruyor bu adam diye ayak diresen, karşındaki kendisiyle alay ettiğine kuşku duyar. Sonra ben kimi vakit onları güldürürüm, buna değer biçilmez. O zaman her şeyimi hoş görüyorlar. Çünkü ötede büyük sözler eden, sözüm ona akıllı adamın kendilerinden daha sersem olduğu ortaya çıkıverir. Doğru değil mi? Gülümsemenizden anlıyorum ki siz de bu düşüncedesiniz. Nikolay Vsevolodovich'in gülümsediği falan yoktu. Tersine kaşlarını çatmış sabırsızlık içinde dinliyordu. Pyotr Stepanovich, ne? Herhalde hepsi bir dediniz diye devam etti. Nikolay Vsevolodovich ağzını bile açmamıştı. Kuşkusuz arkadaşlığımızı ileri sürüp sizi de bulaştırmak istiyorum sanmayın kesinlikle. Ama biliyor musunuz, bugün pek alıngansınız. Ben buraya açık iyi bir yürekle koştum. Siz de her sözümü kötüye alıyorsunuz. İnan olsun, bu bir tek hassas konuya dokunmayacağım. Söz veriyorum, bütün koşullarınızı da önceden kabul ediyorum. Nikolay Vsevolodovich gene sesini çıkarmadı. Efendim? Ne? Bir şey dediniz herhalde. Farkındayım, gene bir pot kırdım. Hiçbir şart koşmadınız, koşacak da değilsiniz. İnanıyorum. Hadi içiniz rahat etsin. Ben de biliyorum, şart koşmaya değmez, değil mi? Bundan böyle sorumluluğu üzerime alıyorum. Bu da elbet hep yeteneksizlikten ileri geliyor. Yeteneksizlik ve yeteneksizlik. Gülüyorsunuz değil mi, ha? Ne? Nikolay Vsevolodovich hiç dedi ve gülümsedi. Şimdi anımsadım, gerçekten bir kez sizin için yeteneksiz demiştim. Ama yüzünüze söylemediğime göre başka birisi size yetiştirmiş olacak. Neyse, rica ederim, amaca biraz daha çabuk gelin. Pyotr Stepanovich gene soluk almadan konuşmaya başladı. Zaten amaca çoktan geldim. Pazar gününden söz ediyorum ya işte. Nasıldım pazar günü? Ne diyorsunuz, düşünceniz? Benim o gün o konuşmaya aptalca katılmam da işte o yeteneksizliğimden ileri geldi. Ama hepsini bağışladılar, çünkü ben aydan inmiş bir insanım. Burada herkes böyle söylüyor. Üçüncüsü, hoş bir öykü anlattım. Hem de hepinizi kurtardım, değil mi? Doğru değil mi? Yani öyle anlattınız ki içlerinde kuşku kalsın, hem de önceden söz birliği ettiğimizi sansınlar. Oysa ne söz birliği ettik, ne de ben size gidin öyle davranın dedim. Pyotr Stepanovich bütün benliğini saran bir hayranlıkla atıldı. Tamam, bile bile öyle yaptım. Ne istediğimi anlayasınız diye. Bütün bu komediyi sizin onurunuza oynadım. Size bir tuzak hazırlıyordum, sizinle uzlaşmak istiyordum. Şimdi niçin bu kadar açık konuştuğunuz merak edilecek bir şey. Kızmayın. Gözlerinizden hemen ateş püskürtmeyin. Ama gözleriniz parlamıyormuş. Demek niçin bu kadar açık davrandığım merak edilecek bir şey, öyle mi? Yalnızca şundan, artık her şey değişti, sona erdi, gömüldü, kumla örtüldü. Sizin hakkınızdaki düşüncem birdenbire değişti. Eski yoldan büsbütün döndüm. Şimdi artık eski yoldan söz açarak sizi hiç utandırmam. Artık yeni yoldan gideceğiz. Demek stratejiyi değiştirdiniz, öyle mi? Strateji diye bir şey yok. Şimdi her şey sizin isteğinize bağlı. Dilerseniz evet dersiniz, dilerseniz hayır. İşte bütün yeni stratejim bu. Siz konuş demedikçe davamız hakkında tek söz etmeyeceğim. Gülüyorsunuz ha? Güzel gülün. Ben de gülerim. Ama şu an ciddiyim. Gerçi böyle acele eden bir insan elbet yeteneksiz biridir, doğru değil mi? Yeteneksiz bir adam oluşumun pek öyle önemi yok, ama ciddi, pek ciddi konuşuyorum. Gerçekten ciddi konuşuyordu, sesi değişmişti, tuhaf bir taşkınlığı vardı. Nikolay Vsevolodovich gözlerini dikip ona baktı ve sordu. ''Hakkımdaki düşünceleriniz mi değişti?'' dediniz. ''Evet, o anda Şatov sizi tokatladıktan sonra ellerinizi arkanıza bağladığınız andan başlayarak. Yeter, ama yeter, lütfen bir şey sormayın. Artık bir şey söylemeyeceğim.'' Sorulardan korunmak ister gibi bir el hareketi yaptı, hızla yerinden kalktı. Ama baktı ki hiçbir soru karşısında değil, kalkıp gitmeye de neden yok, yeniden koltuğa oturdu, sinirleri de biraz yatıştı. Sonra gene konuşmaya başladı. Söz arasında kimi kişiler onu öldüreceğinizi söyleyip duruyorlar. Bunun için bahse tutuşanlar bile var. Üstelik Lempke polisi görevlendirmeyi bile düşündü, Yulia Mihailovna önledi. Ama yeter artık, haberiniz olsun diye söyledim. Ha, bir şey daha, aynı Lebyatkinlere ev değiştirttim. Biliyorsunuz yeni yerlerini bildiren mektubumu almışsınızdır. Evet, o gün aldım. Ama bunu artık yeteneksizliğim yüzünden değil, sizin iyiliğinizi düşünerek içimden geldi de yaptım. Sersemce bir iş olabilir ama iyi düşünceyle yapılmıştır. Nikolay Vsevolodovich düşünceli, evet iyi, belki de öyle yapmak gerekti diye mırıldandı. Yalnız bir daha bana mektup yazmayın, bunu sizden rica ediyorum. Bu sefer tek çaremdi ama son olsun. Demek Liputin biliyor. Başka çare yoktu. Ama siz de bilirsiniz ki Liputin göze alamaz. Sırası gelmişken bizimkilere bir kez uğramak gerekirdi. Bizimkiler dediğim onlar, yani bizimkiler değil. Şimdi gene sözcük için benimle çekişirsiniz. Üzülmeye gerek yok, hemen değil, sonra. Şimdi yağmur yağıyor. Ben önceden haber veririm, toplanırlar, bir akşam gideriz. Bizi bekleyip duruyorlar. Yuvada karga yavruları gibi gagalarını açmış, getirdiğimiz armağanı dört gözle bekliyorlar. İçleri içlerine sığmıyor. Kitaplarını yayımlatmışlar, tartışmaya hazırlanıyorlar. Virginsky insancı, Liputin polis yöntemlerine eğilimli bir furyeci. Bir bakıma yabana atılacak bir adam değil, açıklarım. Ama başka bakımlardan yularını sımsıkı elinde tutacaksın. Sonunda bir de o uzun kulaklı adam var. Kendi geliştirdiği bir düşünceyi okuyup açıklayacakmış. Kendilerine karşı ilgisiz davrandığım ve başlarından aşağı soğuk su döktüğüm için bana içerliyorlar. Bununla birlikte kesinlikle ziyaretlerine gitmek gerekecek. Nikolay Vsevolodovich elinden geldiğince ilgisiz bir tavır takınarak, ''Beni onlara bir şef diye tanıtmışsınızdır herhalde.'' diye sordu. Pyotr Stepanovich ona hızlı bir göz attı, sonra soruyu duymamazlıktan gelerek hemen başka bir konuya geçti. ''Sırası geldi de söyleyeyim, pek sayın Varvara Petrovna'nın 2-3 kez ziyaretine gittim, onunla da epey konuşmak gerekti.'' ''Sanırım. Hiç sanmayın. Yalnız Şatov'u öldürmeyeceğiniz üzerine, bir de buna benzer bazı şeyler hakkında konuştum. Ama şaşmak için, biliyor musunuz, benim Maria Timofeyevna'yı karşı sahile götürdüğümü ertesi gün haber almış. Siz mi söylediniz? Aklımdan bile geçmedi. Sizin söylemediğinizi biliyordum. Ama peki kim haber verir sizden başka? Çok tuhaf şey. Liputin elbet.'' Pyotr Stepanovich'in kaşları çatıldı. ''Hayır, Liputin değil.'' diye mırıldandı. ''Kim olduğunu öğreneceğim. Bana Şatov'dur gibi geliyor. Neyse, bırakalım şimdi bunu. Ama yabana atılır işte değil. Söz arası annenizin bana hep o boş soruyu sormasını bekliyordum. Evet, bu son günlerde pek somurtkandı. Bugün geliyorum, bakıyorum, iyi, yüzü parlıyor. Ne demek bu?'' Nikolay Vsevolodovich birdenbire beklenmedik bir açık yüreklilikle, ''5 gün önce Lizaveta Nikolayevna'yı resmen isteyeceğimi açıkladım, ondandır.'' diye cevap verdi. Pyotr Stepanovich şaşırarak, ''Ya, öyle demek. Evet, elbet.'' dedi. ''Onun nişanlandığı hakkında bir söz dolaştı, duymuşsunuzdur. Ama haklısınız, siz istedikten sonra telini duvağını da atar gelir. Böyle konuşmama sakın darılmayın.'' ''Hayır, hiç darılmıyorum. Bakıyorum da bugün sizi kızdırmak çok güç. Sizden bayağı korkmaya başladım. Pek merak ediyorum, yarın acaba nasıl bir durumda ortaya çıkacaksınız? Herhalde birçok beceri hazırlamışsınızdır. Bu sözüme de kızmadınız değil mi?'' Nikolay Vsevolodovich karşılık vermedi. Bu sefer karşısındaki kızmaya başladı. ''Lizaveta Nikolayevna hakkında annenize söylediğiniz ciddi mi?'' diye sordu. Nikolay Vsevolodovich ona soğuk soğuk dik dik baktı. Ah, anlıyorum. Yalnızca onu yatıştırmak için. Öyle, öyle ya. Nikolay Vsevolodovich, ciddi söylesem ne olacak diye sordu. Çok iyi. Tanrı iyiliğini versin, başka ne denir? Davaya engel değil. Görüyorsunuz ya, bizim davaya demiyorum. Bizim sözcüğü hoşunuza gitmiyor. Bana gelince, ben her zaman size yardım etmeye hazırım, biliyorsunuz. Öyle mi dersiniz? Pyotr Stepanovich gülerek ve çabukça cevap verdi. Hiçbir şey demiyorum. İşlerinizle ilgili hiçbir şeyi rastlantıya bırakmadığınızı bilirim. Her şey önceden hesaplanmıştır. Zaten size tek şunu söyleyecektim. Ciddi olarak buyruklarınıza hazırım. Her zaman, her yerde, her durum ve her biçimde. Sözcüğün tam anlamıyla. Anlıyorsunuz değil mi? Nikolay Vsevolodovich esnedi. Pyotr Stepanovich, sizi bıktırdım diyerek hemen kalktı, yepyeni yuvarlak şapkasını gidecekmiş gibi aldı. Ama gitmedi, konuşmaya devam etti. Arada bir dolaşıyor, heyecanlandığında şapkasıyla dizine vuruyordu. Neşeli neşeli bağırdı. Ah, gerçekten gülesiniz diye lemkeler hakkında bir şey anlatacaktım. Hayır hayır, başka zaman anlatırsınız. Yulia Mihailovna nasıl? Siz kibarların ne tuhaf alışkanlıkları var. Şu Yulia Mihailovna'nın sağlığı sizi bir tekir kedinin sağlığından çok ilgilendirmez, ama gene de sorarsınız. Güzel şey doğrusu. Yulia Mihailovna iyi. Sizi gözünde bayağı büyütüyor. Bayağı bir kör inanca kapılmış. Büyük işler başaracak bir adam olduğunuzu sanıyor. Pazar günkü olaylar hakkında ağzını hiç açmıyor. Siz gene ortada görününce işlerin yoluna gireceğine inanıyor. Sizin için her şeyi yapabilir diye düşünüyor inançla. Zaten eskisinden de gizemli, romantik biri haline geldiniz. Doğrusu pek kazançlı bir durumdasınız. Aman bir görsek deyip duruyorlar. Ben yolculuğa çıkarken pek hareketliydiler. Elbet şimdi almış yürümüştür. Sırası gelmişken mektuba bir kez daha teşekkür ederim. Kont Kağan'ın itibarı pek büyük burada. Ondan dehşetli çekiniyorlar. Biliyor musunuz, sizi ajan sanıyorlar. Ben de bu düşünceyi biraz körükledim. Kızmadınız ya. Zararı yok. Zararı yok, ilerisi için gerek. Buradaki insanların da kendilerine göre tutumları var. Elbet ben de tavladım. İlkin Yulia Mihailovna'yı, sonra da Gaganov'u. Gülüyorsunuz. Ama benim de kendime göre bir stratejim var. Atarım, atarım derken birdenbire akıllıca doğru bir söz ederim. Hem de tam zamanında, istendiği, beklendiği anda. Hemen çevremi alırlar, hepsi kulak kesilir. Ama ben gene saçmalarıma devam ederim. Ondan sonra umudu keserler. Ah, bu adam boş değil ama aydan inmiş derler. Lemke beni yanına alıp çalıştırmak istiyor. Daha doğrusu benimle başı öyle dertte ki. Serseme döndü. Bereket versin, Yulia Mihailovna imdadına yetişiyor. Şunu da söylemek istiyorum, Gaganov size fena halde kızıyor. Dün Duhavo'da söylemediğini bırakmadı. İşin doğrusunu anlattım ona, yani bütün gerçeği değil elbet. Dün bütün gün Duhavo'da ondaydım. Güzel de bir evi var. Nikolay Vsevolodovich adeta yerinden fırlayarak ileriye doğru bir hareket yaptı. Nasıl? O hala Duhavo'da mı diye bağırdı. Pyotr Stepanovich onun birdenbire kapıldığı bu heyecanı görmemezlikten gelerek hiç istifini bozmadan ''Hayır, buraya beni o getirdi, bu sabah birlikte geldik.'' dedi. ''Ay, bir kitap düşürdüm.'' Eğildi, kitabı aldı. ''Neymiş?'' ''Balzac'ın Kadınları, resimli, okumadım.'' Kitabı açtı. ''Lemke de roman yazıyor.'' Nikolay Vsevolodovich gerçekten ilgilenmiş gibi ''Ya?'' diye sordu. Rusça romanlar yazıyor, gizli gizli elbet. Ama bunu Yulia Mihailovna da biliyor ve izin veriyor. Kılıbığın biri. Ama kendine göre huyları da var. Hareketleri sert ve soğukkanlı. Tam bizlere gerekli şey. Yöneticilerimi övüyorsunuz. Niçin övmeyeyim? Bizde Rusya'da pek doğal olan ve başarılan iş. Hayır hayır, vazgeçtim, söylemeyeceğim. Birdenbire bıçak gibi sustu. Hassas konulara girmeyeceğim, merak etmeyin. Hadi hoşça kalın. Yüzünüz yemyeşil. Sıtmam var. Sanırım yatsanız iyi olur. Ha, aklıma geldi. Burada çevrede Skoptsiler var. İlginç insanlar. Dipnot. Mistik bir tarikat kurmuş kadınlar. Neyse, sonra konuşuruz bunları. Başka bir öykü. İlçede bir piyade alayı var. Cuma akşamı subaylarla içki içtik. Aralarında 3 dostumuz var. Bu komprone. Anladın mı? Dinsizler hakkında tartıştık. Elbet bu arada da Tanrı'yı yere indirdik. Keyiflerinden hop oturup hop kalktılar. Aklıma geldi, Şatov Rusya'da bir devrim yapılmak isteniyorsa işe dinsizlerle başlamalı diyordu. O zamana kadar sesini hiç çıkarmadan oturan ak saçlı bir yüzbaşı birdenbire ayağa kalktı, odanın orta yerine çıktı. Gözünüzün önüne getirin bir kez. Yüksek sesle ve kendi kendine konuşuyormuş gibi, "Tanrı yoksa benim yüzbaşılığım neye yarar?" dedi. Sonra kasketini aldı, ellerini iki yana açtı, çıktı gitti. Stavrogin üçüncü kez esniyerek, "Epeyce bütünlüklü bir düşünce atmış ortaya," dedi. "Sahi mi? Ben anlamamıştım ne demek istedi diye size soracaktım." "Eh, size daha ne anlatayım? İşbigulin fabrikası var ya, çok ilginç bir yer. Bu fabrikada 500 işçi çalışıyor, biliyor musunuz? Tam bir kolera yuvası. 15 yıldır temizlik yüzü görmemiş. Yalnız işçilerin gündeliğinden kırpmasını öğrenmişler. Patronlar milyoner, işçilerin arasında birçoğunun enternasyonal hakkında bilgisi var, inanın bana." "Ne o? Gülüyorsunuz ha? İyi öyleyse, göreceksiniz. Yalnız bana biraz vakit tanıyın. Daha önce de sizden bir süre istemiştim. Şimdi gene istiyorum ve o zaman, ama bağışlayınız, söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim demek istediğim bu değildi. Yüzünüzü buruşturmayın. Hoşça kalın." "Aa, az kalsın," gene döndü. "En önemli şeyi unutuyordum. Bizim bavulun Petersburg'dan geldiğini söylediler." Nikolay Vsevolodovich anlamadı. "Yani?" diye ona baktı. "Yani sizin bavulunuz, öteberiniz, ceket, pantolon, çamaşır, değil mi?" "Evet, bu sabah öyle bir şey söylüyorlardı." "Şey, acaba hemen açamaz mıyız?" "Alexey'e sorun." "Neyse, yarın, yarın olur değil mi? Biliyorsunuz sizin eşyalar arasında benim yeni ceketim, frakım, bir de tavsiyeniz üzerine Şarmer'de yaptırdığım 3 pantolon var. Anımsadınız değil mi?" Nikolay Vsevolodovich gülümseyerek, "İşittiğime göre burada centilmenlik taslıyormuşsunuz. Jokey'den binicilik dersleri almak istediğiniz doğru mu?" Pyotr Stepanovich çarpık bir gülümsemeyle gülümsedi. Sonra birdenbire kesik, titrek bir sesle ve çabuk çabuk, "Nikolay Vsevolodovich," dedi. "Kişisel işlerimizi sonsuza kadar bir yana bırakalım, olur mu?